Kitabın adı Dokuz Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 15. Ayrım. 8. Bölüm. Büyük Buluşma. Ertesi gün. Emine'nin evinden çıktığında mutluluktan uçuyordu. Ama bunun sahte mutluluk olduğunu biliyordu. Emine'nin de bildiğini biliyordu. Sokak kapısından çıktığında gün daha yeni ağrıyordu. Emine gitmek için taksi bakındı ama sokaklarda uyuyan kedi ve köpeklerden başka hiçbir şey yoktu. Ana caddeye doğru yürüdü. Aklında Emine vardı ama ondan önce yapması gereken çok önemli şeyleri doğru planlaması gerekiyordu. İlk etapta onu ve tüm ekibini tehdit eden milletvekili vardı. Herifçioğlu resmen onları tehdit etmişti. Ona ne yapabileceği hakkında aklında bir şeyler vardı ama daha şekillendirmemişti. Emine'nin evinden çıktıktan sonra sabah yürüyüşü iyi gelmişti. Kadına sırılsıklam aşık olmuştu. Mümkün olsa kadının kollarında uyur, hiç yanından ayrılmazdı. Emine'ye yaptığı baskıları ve bunun devamında yüklediği acılar için kendinden çok utanıyordu. Ama hayat ve şartlar onları ne yazık ki bu noktada birleştirmişti. Eğer Emine'yi Cemil Giray'ı öldürdüğü için o gün tutuklasaydı ne olacaktı? Kadın tutuklanacak, mahkemeler, deliller, hafifletici nedenler, hapis hayatı, kadınlar koğuşu ve allak bullak olmuş bir yaşam. Oysa o adam öldürülmeyi çoktan hak etmişti. Ya pedofili doktor? Kaç tane küçük erkek çocuğunun hayatını karartmıştı? O pislik herifi çok uzun zamandır takip ediyordu. Defalarca teknesine girip elleriyle boğmayı düşünmüştü. Birkaç kez de cürmü meşhut yapmaya kalkmıştı. Ama tacize uğrayan çocuğun korkudan reddedeceğini, adamın bu işten sıyrılacağını ve yeniden başka çocuklara tecavüz edeceğini düşünmeden edememişti. O zaman doktor serbest kalacak ve tekrar küçücük oğlan çocuklarının hayatlarını karartmaya devam edecekti. Emine ve tayfasına tehditle talimat verdiğinde doktorun ölmesini değil korkmasını istemişti. Ama işler planladıkları gibi gitmemiş, aralarında göz doktoru olan Zerrin'in adamı uyuşturmak için getirdiği ilaç, adamda reaksiyona sebep olup felç geçirmesine neden olmuş, onlar da korkup teknedeki ağır şeyleri adamın üstüne bağlayıp denize atmışlardı. Deniz kıyıda onların tekneyle dönüşünü beklemiş, dürbünle seyrettiğinde doktorun teknede olmadığını görünce yanlış bir şeyler olduğunu hemen algılamıştı. O zaman kafasında şimşek çakmıştı. O pislik yaşlıların etlerini hep parçalamak istemişti. Yıllar önce yeni yetme bir polisken annesi anlatmıştı. Kocası uzak yol kaptanı olan bir komşusu vardı. Küçük çocukları vardı. Annesi ailede bir tuhaflık olduğunu, hatta babanın hem karısına hem kızına kötü davrandığını hissettiğini söylemişti. Sonra bir gün kadın yanlışlıkla itiraf etmişti. Kız evlatlıktı ve kocası seferden geldiğinde çocuğa tecavüz ediyor diye. Hem de küçücük bir kız çocuğu olduğu zamanlardan biri. Deniz'in annesi oğluna bu konuyla ilgilenmesini rica etmişti. Ancak o zamanlar çok gençti, yeni bir polisti. Asayişte çalışıyor ve elindeki dosyalar bitmek bilmiyordu. Tam ilgilenecekken annesi hastalanıp aniden ölmüştü. Annesinin kaybı, cenaze işleri, anacığının evini boşaltma filan derken masası suç dosyalarıyla dolu işinin başına dönmüştü. Ara ara o aileyi hatırladığı olmuşsa da günlük olaylarda o kadar çok olay çözmek zorundaydık ki çoğu kez aklından çıkmışlardı. Ama o iki kötü insanı cezalandırırsa sanki anneciğinin vasiyetini yerine getirecekmiş gibi hissederdi. Yıllar sonra Silivri'de yazlığı olan bir arkadaşına gittiğinde kadını ve adamı görünce geriye dönük bütün hikayeyi hatırlamıştı. Evlatlık kızı da bir akşamüstü sahilden dönerken seyretmiş, yüzündeki yılların acısını görmüştü. Arkadaşlarına kim olduklarını, eski bir tanıdığa benzettiğini, eğer onlarsa gidip konuşmak istediğini söylemişti. Pek bilgi sahibi olmamakla birlikte uzun yol kaptanıymış ama emekli olmuş galiba deyince doğru kişileri bulduğuna sevinmişti. Adamı elleriyle adalete teslim etmeyi çok isterdi ama eğer kız inkar ederse pislik herif o dakika hapisten çıkar, bu sefer daha çok suç işlerdi. Buna benzer çok olay görmüştü. Tecavüze uğrayan çocuklar, hele ensest ilişki gören küçükler korkudan asla itiraf edemiyorlardı. Çünkü biliyordu ki daha ilk seferinden bu çocukların kulaklarına sakın kimseye söyleme. Söylersen seni öldürürüm, anneni öldürürüm, en sevdiğini öldürürüm gibi cümleler fısıldanırdı. Bu nedenle polis sorgusunda hep inkar ederler, tacizciler de ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolanırdı. Arkadaşlarıyla sitenin plajında otururken bazı kadınlar ve erkekler görmüştü. Başıboş köpek ve kedilere sahilde mama veriyorlardı. O zaman aklına o müthiş fikir gelmiş, derhal Emine ile temasa geçmişti. Onunla konuşurken başka bir ismi aldığı hazır kartlı telefonunu kullanırdı. Kadına derhal buluşmaları gerektiğini söylemiş ve itiraz etmesine fırsat bırakmadan yer ve zamanı bildirmişti. Karşılaştıklarında ne istediğini bildirdiğinde kadının gözleri yuvalarından fırlamış, "Ne? İki yaşlıyı öldürüp, kesip kedi ve köpek mamasına karıştırıp sahilde yedirmemizi mi istiyorsun? Delirmişsin sen," deyip tepkisini göstermişti. "Mümkün değil. Bunu ne ben ne de diğerleri yapabilir. Biz kendi halimizde insanlarız. Lütfen bırak bizi kendi yolumuza gidelim," diye yalvarmıştı. Deniz kadını böylesine üzdüğü için çok mutsuz oluyordu ama bu iki pisliğin ortadan kalkması için çok iyi bir yöntemdi. "Tamam, peki yapmayın. Ben de derhal bir sorgu ve soruşturmayla hem Cemil Giray cinayetini hem de saygın doktorun hikayesini çözer, hepinizi hapse attırırım. Sen bu konuyu arkadaşlarınla konuş bir daha istersen. Sana ve dostlarına tam 24 saat izin. Haber gelmezse soruşturmayı başlatırım," demiş ve Emine'nin yanından ayrılmıştı. Aslında büyük bir kumar oynamıştı ama daha 20 saat bile geçmeden Emine o özel telefondan arayıp tamam cevabını vermişti. "Ancak bir şartımız var," diye de eklemişti. "Bu son olacak. Sonra bizi özgür bırakacaksın. Başka bir şey istemeyeceksin ve bir daha biz birbirimizi ne göreceğiz ne de haber alacağız," demişti. Bunu söylerken çok ciddiydi. Bir daha Emine'yi görememekten duyduğu endişe Deniz'i şaşırtmıştı. Kadına bir tutkuyla bağlanmaya başladığını, onun vazgeçilmez hale geldiğini anlamıştı. "Siz bu işi bir bitirin bakalım, sonrasına bakarız," diye cevaplamıştı Deniz de. Aslında onlara yaptırılacak o kadar çok iş vardı ki, memleketteki suçluların yarısından çoğu etrafta serbest olarak dolaşıyordu. Emine ve arkadaşları tamam deyince yeniden Silivri'deki sitedeki arkadaşlarını ziyarete gitmiş, etrafta araştırma yapmıştı. İki tane villa kiralıktı. Her ikisiyle konuşmuş ama bütçesinin yetmeyeceğini söyleyip vazgeçmişti. Sonra Emine'ye durumu bildirmiş, ekipten birinin adına villayı hemen kiralamalarını söylemişti. Sonra ona bir liste yollamıştı almaları için. Duvarları kaplayan kalın inşaat naylonları, elektrikli testere, kıyma makinesi, hayvan yemi, iki tane tekerlekli iskemle, sersemletici sprey. Ama bütün bu malzemeleri ayrı yerlerden alacaklardı. Her ihtimale karşı arkalarında iz bırakmamaları gerekiyordu. Bayıltıcı spreyi gene Doktor Zerrin temin etmişti. Geri kalanları satın almışlardı. Deniz'in planında hiçbir aksama olmamıştı. Hatta Güliz'in çok daha erken polise gideceğini düşünmüştü. Emine ve arkadaşlarının kira sürelerinin bitip de siteden taşındıktan sonra Güliz'in kayıp bilgisini vermesi ekmeğine yağ sürmüştü. Kayıplar onun bürosunda olmadığı halde gizliden dosyayı okumuştu. Güliz, anne ve babasının kaybolduğunu polise normal zamandan 2 hafta sonra bildirdiğinde ısrarla bugün kayboldular demişti. Cinayetlerle ilgili en ufak bir iz yoktu. Emine ve dostları çok iyi iş başarmıştı. Demek herkesin içinde potansiyel bir katil var diye düşündü. Ancak yardımcısı Cüneyt'in bu olaylar arasında bulduğu bağlantı çok canını sıkmıştı. Ne kadar araştırırsa araştırsın bir şey ispatlayamayacağından emindi. Ama gene de içi rahat değildi. Kafasında bu düşüncelerle caddede biraz ilerledikten sonra nihayet bir taksi gördü ve durdurdu. Evinin önünde indiğinde yukarı baktı. Sevinç daha uyanmamıştı. Ev zifiri karanlıktı. Evine girdiğinde yukarı odasına çıkacak hali yoktu. Kendini kanepeye attı ve hemen uyudu. Baykuş sesini rüyasında duyuyor sandı ama değildi. Telefonu çalıyordu. Ve tabii ki arayan yardımcısı Cüneyt'ti. "İyi günler kaptan. Evinin aşağısında bir araç bekliyor seni," dedi. Daha doğru dürüst uyuyamadan merkeze gidecek olmak çok ağır gelmişti sabah sabah. "Hayırdır Miço, nedir böyle beni kargalarla birlikte kahvaltıya mı davet ediyorsun?" "Ne kahvaltısı kaptan, neredeyse öğle oluyor," dedi. Deniz de kanepeden kalkmış duşa gidiyordu. Öğle olduğunun farkında bile değildi. "Kaptan, Hani şu milletvekili vardı ya, hani Büyükada'da ev alan, adam bu sabah İstanbul'a gelmiş. Edindiğim bilgiye göre akşama adadaki inşaata gidecekmiş. Ne inşaatı oğlum? Daha inşaat yasağı bitmedi ki, bu ay sonu bitiyor. Ancak sonra inşaat yapabilir diye sordu. Cüneyt de bunun üzerine, kaptan, adam milletvekili yasak masak dinlemiyor. Çevrede bir esnaf buldum, muhbir olarak onu kullanıyorum. Gizli gizli inşaat devam ediyormuş. Ben de onun üzerine inşaatın içinden bir amele buldum muhbirlik yapsın diye. Vallahi köşkün içinde çaktırmadan çalışıyorlarmış. Hatta havuzu kazmışlar bile. Bu gece yarısından sonra da ilk betonunu dökeceklermiş deyince Deniz'in aklına bir gün önce gidip adada baktığı köşk geldi. Tamirat filan yoktu. Gerçi binanın dışına iskele kurulmuştu ama bunu ay sonunda başlayacak inşaat için sanmıştı. Bahçeden içeri girip evin etrafında dolanmış, arka bahçede havuzun çukurunu da görmüştü. Bunun daha yaz başında kazıldığını düşünmüştü. Adamın milletin vekili olarak bu kadar da yasalara karşı çıkacağını hiç düşünmemişti. Cüneyt konuşmasına devam etti. Kaptan, çok sıkı inceleme ve araştırma yaptım. Adam her türlü suçlu. Bir kere aldığı köşk birinci dereceden tarihi eser. Üstüne çivi bile çakılamaz. Çakılacak olsa bile ay sonunu beklemek zorunda. Hele bahçesine havuz asla yapılamazmış. Hatta havuzu köşkün arka tarafına yapmışlar ki gelen geçen görmesin diye. Ya bu arada bir şey soracağım. Bu adamın suçu ne patron? Yani neden araştırıp boyasını meydana çıkartmaya uğraşıyoruz diye sordu. Deniz telefonu kulağı ve omuzu arasına sıkıştırmıştı. Hem konuşuyor hem hazırlanıyordu. Adamın herhalde çok suçu vardır ama ilk etapta masum birinin başını yakmak için emir vermiş pezevenk. Eğer o masumu öldürmezsek bizi sürecekmiş. Allah'ın ittir ettiği yere. O birini öldürmeden ve sürdürmeden biz onu gömeceğiz Miço dedi. Gömeceğiz mi dedim ben diye düşündü Deniz. O zaman hemen buraya gelmen lazım kaptan. Aracın aşağıda hazır. Milletvekilimiz sanırım bu akşam gizli gizli beton dökülmesi sırasında orada olacakmış. Eğer biri gelip inşaatı durdurmaya kalkarsa, dokunulmazlığını kullanarak itirazları engellemek için. Öğrendiğime göre gece yarısı yapılacakmış bu işlem dedi ve devam etti. İstersen bu gece biz de gidelim oraya. Cinayet masası olarak inşaatı durdurma yetkimiz yok ama en azından tehdit unsuru oluştururuz. Ha ne dersin kaptan diye sordu. Cüneyt konuşurken Deniz onu duymuyordu bile. Aklına başka şeyler geliyordu. Her şeyin bugüne gelmiş olması ne manaya geliyor acaba diye içinden geçirdi. Maya'nın annesi kızıyla birlikte İstanbul'daydı. Küçük kızına kavuşmak için plan yapması gerekiyordu. Hem de çok hızlı bir şekilde. Aksi halde kadın Hollanda'ya döndükten sonra bir daha nasıl bulabilirdi? Ayrıca Emine vardı hayallerini süsleyen, belki de Sevinç'e anne olabilecek bir kadın. Ona Zeynep'in özlemini unutturan yürekli kadın. Bu inşaata gitme işi olmasa adaya gene de gidecekti. Ama bu romantik bir akşam yemeği olacaktı. Aklı karmakarışık olmuştu. Eğer izin verirsen ben bugün annemle buluşabilir miyim sorusuyla tüm düşüncelerinden sıyrıldı. Kızı karşısında durmuş, alt dudağı hafif bükük, gözlerini babasına dikmiş, o bir şey isteyeceği vakit kullandığı ses tonuyla annesiyle görüşmeyi aslında çok istediğini ve Deniz'in onayına da ihtiyaç duyduğunu belirtiyordu. Nasıl hayır diyebilirdi? Her ne kadar mükemmel bir baba olmaya çalışsa ve kızının her istediğini makul ölçülerde yapıp hiçbir şeyden mahrum bırakmadıysa da o bir kız çocuğuydu ve annesine ihtiyaç duyuyordu. Ne kadar karşı çıksa, ne kadar kızsa da o onun annesiydi. ''Tamam kızım, buluş tabii. Ama sen daha okula gitmedin mi?'' dedi mağlup bir ses tonuyla. Sevinç sevinmekle üzülmek arasında kalıp, ''Babacığım, istersen buluşmam, önemli değil ama annemi bilirsin, o kadar ısrar etti ki ne diyeceğimi bilemedim. Bu arada bugün cumartesi. Ne oldu, gene günleri mi karıştırdın?'' dedi. Israr, ah o ısrarları bilmez miyim ben diye içinden geçirdi. O ısrarlar olmasa zaten biz hiç evlenmezdik. Hadi evlendik diyelim, çok daha erken ayrılırdık. Ama her ısrarında yenilgiye uğrattı beni. Sonunda da aldatıp defolup gitti. Hayatımın içine sıçtı. Şimdi de kendi kızının hayatına sıçmaya hazırlanıyor diye düşündü. Yok çocuğum, buluşun. Ya aklıma ne geldi, istersen üçümüz buluşalım, sor bakalım annene deyince Sevinç havalara sıçradı. Biliyor musun, annem de seninle görüşmek istiyordu ama ben hayır dersin diye söyleyemedim sana. Sanırım seni birkaç kez aramış ama telefonun bir acayip çalıyormuş dedi. Deniz kadın aradığında telefonun neden acayip çaldığını biliyordu. Çünkü numarayı engellemeye almıştı. Olmazsa kaldırayım şu engellemeyi diye düşündü içinden. Sonra kızına sordu. Peki sadece annenle mi buluşacaksın yoksa başkaları da mı olacak? Sevinç hemen cevapladı. Yok babacığım, sadece annem ve ben. Hani son birlikte olduğu sarı germedeki adam var ya, ondan ayrılmış. Annemin morali bozuk biraz. Adam sürekli arayıp sözle taciz ediyormuş. Hatta sürekli seni öldüreceğim diyormuş. Annem pazartesi günü savcılığa verecek adamı. İşte morali bozuk, anlayacağın. Biraz sohbet edeceğiz. Ama sen de gelirsen çok seviniriz. Daha doğrusu ben çok sevinirim. Ne kadar ayrı olursa olsun insanın anne babasını birlikte görmesi çok güzel bir duygu, dedi. Aslında kızına hak vermiyor değildi. Hangi çocuk istemezdi anne babası birlikte olsun? Demek ayrıldığı sevgilisi onu öldürmekle tehdit ediyormuş. Benim yapamadığımı başkası yapsa bari, diye geçirdi içinden. O adam bir iki kez Deniz'i de aramıştı ama adamın saçma sapan konuştuğunu görünce onun telefonunu da engellemeye almıştı. Bir daha rahatsız etmesin diye. Dünyada ne insanlar var? Ayrıldığı sevgilisinin ilk kocasını arayıp ''Abi buna sahip olun yoksa ben bunu öldüreceğim diyebiliyorlar yahu'' diye düşündü. ''O zaman şöyle yapalım, sen annenle buluş, sonra beni ara, müsait olursam size katılırım.'' ''Aa, bir dakika ya, siz Büyükada'ya gitsenize, benim orada ufak bir işim var, sonra size katılırım, beraber döneriz.'' deyince Sevinç bulunduğu yerden koşup Deniz'in boynuna sarıldı. ''Sen var ya, sen dünyadaki en süper babasın, benim kahramanımsın.'' dedi. Baba kız birbirlerine sarılı halde birkaç saniye kaldıktan sonra ''Hadi bakalım prenses, işimiz var. Ben duşa giriyorum. Akşam Büyükada'da'' dedi. ''Akşam Büyükada'da'' diye tekrarladı Sevinç. Hazırlanmak üzere odasına gitti. Deniz hemen diğer telefonundan Emine'yi aradı ve daha kadının cevap vermesine fırsat bırakmadan ''Benim, derhal sahilde buluşmamız lazım.'' dedi. O telefondan arandığını gören Emine paniklemişti. Çünkü ne zaman o kimin aradığı görünmeyen numara arasa telefonun öbür ucunda Deniz oluyor ve mutlaka yasa dışı bir şey istiyordu. Kötü bir şey mi oldu diye soracak oldu Emine. Ama Deniz sanki sabaha kadar onun evinde mutlulukla oturmuş Deniz değilmiş gibi buz gibi bir sesle ''Her zamanki çay bahçesinde, 20 dakikaya orada ol.'' dedi ve telefonu kapattı. Yukarı kendi odasına çıktı. Odanın içinde bulunan duşa girdi. Suyu açtı, tazikli suyun altına girdi. Ellerini yukarı kaldırıp fayanslara dayadı. Neredeyse kaynar su başından gelip vücudundan akarken üstündeki tüm pislikleri o suyun alıp götürmesini diledi. Sonra o pislikler, günahlar duşun tahliye deliğinden toprağa aksa, ta mama tabakasına kadar ulaşsa ve orada yansa ve ben tüm günahlarımdan arınsam, ne güzel olurdu diye düşündü. Hayalleri sadece günahlarından arınmak ve o günahları yapmaktan ibaret değildi. İki kızı Sevinç ve Maya ile birlikte yaşamak ve Emine'sine sahip olmaktı. Ama önce hayatını perişan eden o iki kadından kurtulmalıydı. Sonrasında o gene suçluları yakalayıp adalete teslim edecekti. Duştan çıkıp buhardan buğu olmuş aynayı eliyle temizledi, saçlarını kuruttu, tıraş oldu. Koyu bordo kot pantolonunu ve üstüne uygun bir gömlek giydi. ''Bir de ceket alırsam üstüme süper olurum.'' dedi içinden. Sonra Sevinç'e seslendi. ''Ben evden çıkıyorum. Sen ve annen akşam saat 8 gibi benimle adada buluşacakmışsınız gibi oralarda olun, tamam mı kızım?'' dedi. Kız odasından çıkıp ''Konuştum şimdi annemle, çok sevindi o da. Zaten moralim çok bozuktu, bu bana iyi gelecek.'' dedi. ''Acaba ada soğuk mu olur, ne giysem?'' diye sordu kızı. Ona sonbahar akşamı olduğu için sıkı giyinmesini söyledikten sonra ceketini alıp evden çıktı. Apartmanın kapısında ekip arabası onu bekliyordu. ''Selam çocuklar.'' dedi. Bir tanesi arka kapıyı açtı ona. Araç hareket ettikten sonra yolda giderlerken ''Yahu şu sahildeki çay bahçesinin yanında dursana, oranın poğaçaları çok güzel oluyor, ondan alacağım.'' deyince önde oturan memur ''Aman amirim, ben alırım, siz zahmet etmeyin.'' dedi. Ama Deniz itiraz ederek ''Yok, ben alırım, kendim seçerim hem.'' dedi. Çay bahçesinin önünde park ettiler. Deniz araçtan indi, ilk bakışta o bayıldığı kıvırcık kızıl saçları göremeyince panikledi. ''Yoksa vaz mı geçti?'' diye geçirdi içinden. Dört adımda bahçeden içeri girdi, yiyeceklerin olduğu camekanın oraya vardığında Emine'yi gördü. Başıyla selam verip gözleriyle yanına yaklaşmasını anlattı. Kadının gözü endişe içinde denize bakıyordu. Yanına geldiğinde sadece ikisinin duyacağı kadar az bir ses tonuyla, ''Sadece Kamil'in teknesi sen ve torunların lazım. Hiçbir şey olmayacak. Tek gereken teknenin adada demirli ve harekete hazır olması. Ondan sonra herkes özgür, hatta sen bile.'' deyince Emine başını iki yana salladı. ''Torunlarım mı? Sen delirmişsin iyice. Hem ben hem onlar asla kabul etmezler. Hemen hepsi yarın yola çıkıyor. Daha dün gece itiraf ederiz gene de bir daha olmaz demişlerdi, unutma.'' dedi. Bunun üzerine Deniz hazır kartlı cep telefonunu cebinden çıkartıp Emine'nin telefonuna kısa bir video görüntüsü yolladı. Kadının yüzüne hiç bakmadan 4 tane açma ve poğaça aldı, parayı ödedi, para üstü aldı. Yan gözle kadının o görüntüyü gördüğü andaki tepkisini inceliyordu. Emine telefonuna gelen videonun açılmasını bekledi. Ekranın ortasında küçük bir daire dönüp duruyordu. Daire tamamlanınca oynat tuşuna bastı ve az kalsın oracıkta korkunç bir çığlık atmamak için dudaklarını ısırdı ve gözlerini telefonundan çekip Deniz'in yüzüne acıyla baktı. ''Kusura bakma, seni üzmek istemiyorum. Ama eğer bu gece tekneyle adaya gelmeden giderlerse bunu kullanmakta hiç tereddüt etmem. Sen şimdi hepsine bunu yolla. Sonra da elindekini sil. Tabii onlara da hemen silmeleri talimatını vermeyi unutma. Şimdi dediklerimi iyice dinle. Akşama sen ve torunların Büyükada'da iskelede olacaksınız. Orada benimle karşılaştığında benim de yanımda birileri olacak ve dediklerimi yapacaksın. Sana söz veriyorum, başka kötü bir şey olmayacak. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ha, Kamil'in teknesi de şart.'' dedikten sonra satıcıdan paketini alıp onu bekleyen ekip arkadaşlarının yanına gitti. Yapacak çok işi vardı. Önce merkeze gidecekti. Sonrası çok önemliydi. Deniz'in önemli işleri vardı ama sahildeki çay bahçesinde kalan Emine ise gözyaşlarına hakim olamamış, hüzünle ağlıyordu. Her şey bir yana adama aşık olmuştu. Sabaha kadar sohbet ettiği, bal rengi gözlerine tutulduğu Deniz, ona arkadaşlarının 2 yaşlıyı elektrikli testereyle kestiği görüntüleri pervasızca yollamıştı. Demek kiraladıkları o eve daha önceden girip gizli kamera yerleştirdi diye düşündü. Deniz'in gerçek bir şeytan olduğu düşüncesiyle videoyu herkese yolladı ama öncesinde ''Size bir görüntü yolluyorum. Bakamayacağınız kadar iğrenç ve korkunç. Seyredin ve hemen silin. Tek isteği Kamil'in bu akşam Büyükada kıyısında demirlemesi ve beklemesi. Başka katliam yok.'' diye yazdı ve beklemeye başladı. Deniz başkomiser merkeze gelip yardımcısı Cüneyt'le konuştu. Sonra onu habire arayan eski karısının yeni ayrıldığı adamı aradı. Onunla kısa bir görüşme yaptı. Büyükada'ya gitmeden önce Taksim'e Maya ve annesinin kaldığı otele gitti. Taksim'de otelden çıktıktan sonra vapura bineceği Kabataş'a kadar yürüdü. Hem düşündü hem hava aldı. ''Eğer her şey yolunda giderse.'' diye düşündü içinden. ''Evet, her şey yolunda giderse o zaman her şey muhteşem olacak.'' dedi. Neredeyse yüksek sesle ve yanından geçenleri aldırmadan. Vapuru beklerken Cüneyt aradı. ''Kaptan, benden istediğin bir şey var mı? Birazdan eve gideceğim. Ne yapıyoruz şu milletvekilini? Var mı bir planın?'' diye sorunca Deniz de ''Yok be Miço, ben adamı ufaktan tehdit ederim. Bizden elini çeksin yoksa inşaatını durdururum.'' diye. ''O kadar. Aslında bizim öyle bir yetkimiz yok ama o herif bunu nereden bilsin? Sonra da eve dönerim. Malum cumartesi geceleri motorlar Bostancı'ya sabaha kadar çalışıyor. Dönüşümde sorun olmaz.'' dedi. Bu cevap Cüneyt'in aklına yatmıştı ama gene de ''Aman kaptan, istersen ben geleyim. Yani dikkat et diyeceğim ama koskoca amirime de dikkat et denmez yani, değil mi?'' dedi. Bu sırada Deniz içinden ''Of Cüneyt, ne çok konuşuyorsun bazen.'' diye geçirdi ama öyle cevap vermedi. ''Sen merak etme, hem dikkatli olacak bir şey yok. Adama sen bizi tehdit etmeyi bırak diyeceğim, o kadar.'' dedi. Sonra da ekledi. ''Hadi bakalım, sen evine git. Ne olur ne olmaz, karın doğurur filan.'' dedi. İkinci çocuğunu bekleyen Cüneyt'in karısı hamileliğinin son günlerindeydi ve yardımcısını geç vakitlere kadar çalıştırmıyordu. Hem zaten bu yapacağı işi tek başına halletmeliydi. Ada vapuru iskeleye yanaştı, yolcularını aldı. Yola koyulduğunda Deniz'in aklında sadece bir tek şey vardı. Bundan sonra ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşadılar. 15. ayrımın sonu. Sayfa 199. Devamı 16. ayrımda.